İslam'ın güzellikleri. Programı hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Nihat Hatipoğlu.
Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bugün Haziran ayının ikinci haftasında sizinle beraberiz. Canlı yayında 91.8 gönüllerin frekansında uzun uzun ama bir ayrılıktan sonra ben Nihat Hatipoğlu kardeşiniz. Bugün sizinle beraberiz. İlk göz ağrımız olan radyomuzda, hiç terk etmediğimiz, terk etmeyeceğimiz radyomuzda, sizinle beraberiz. Gönüller Nebi ile beraber oldukça, iman Allah'la beraber oldukça, inkiyat, boyun eğiş Rabbe oldukça, Kur'an ebedi, kurtuluş reçetesi oldukça, yani gökte yıldızlar yürüdükçe, yani yerde kum zerreleri uçuştukça, kelebekler kanat çırptıkça, yağmur damlaları indikçe, yer yerinde kaldıkça, güneş semada durdukça, sonsuz salat ve selam en sevgiliye, milyarlarca rahmet, hamdü sena, yüce Rabbe. Öyle diyordu. Üç şey kıyamete yakın zor olacak diyordu. Birincisi helal para. Para gelecekti, helal ve haram karışacak. Bozuşacak, tekebbür edecek. Yani bulanık hale gelecek. İkincisi candan bir dost aranacak. Bulunamayacaktır da. Allah için seven, Allah için kapı açan, Allah için kapı kapatan candan bir dost. Üçüncüsü ise amel edilen sünnetler ne kadar çok terk edilecek. Sonra devam buyuruyordu. İçkiye farklı isimler takılacak ve içilecek, tüketilecek rahat bir şekilde. Gün gelecek. Diyoruz ya vodka diyoruz, bira diyoruz. Bir şeyler diyoruz işte. Vasfını aynı vasıf, yaptığı şey aynı, isim farklı olacak. Ölümler artacak diyordu. Kıyamete yakın. Toplu ölümler. Bu aslında bir anlamda teröre işaretti. Bir anlamda imkanların getirdiği şu alemde, teknolojinin getirdiği bu alemde en küçük bir kazanım bile büyük sayıda insanların ölümüne yol açacağına işaretti. Bela, musibet ve daha hiç ismi duyulmamış hastalıklar birbiri ardınca sükun edecek, toplumu sarsacak, yerden yere vuracak. İnsanlar belki yıllarca çalışacak, uğraşacaklar. Bir deva bulmak için, derde deva bulmak için. Bulduklarında yeni bir dert açılacak. Ve bereket yitip gidecek, kaybolacak. Bereket azalacak. İmkanlar çoğalacak belki ama bereket kaybolacak. Bazen kolay olan şeylerin zor olduğunu, bazen zorun kolaylaştığını görürsünüz. Ashabtan biri babasına diyordu ki, Ebu Nuaym nakledecektir. Babacım diyordu, siz Resulullah'ı gördünüz, ona arkadaşlık yaptınız. Allah'a yemin ederim ki eğer ben onu görseydim şöyle yapardım, şöyle yapardım, böyle yapardım diyecektir. Sahabi ona diyordu ki Allah'tan kork, yerinde konuş. Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ile hatırlıyorum ki Hendek günü Resulullah kim cennette bana arkadaşlık yapmak ister demişti de gidip karşı taraftan bana bir haber getirir demişti de açlık vardı, soğuk vardı evlat. Kimse soğuktan cesaret edip de gidememişti. Allah Nebisi bu cümleyi 3 kez üst üste tekrar etmesine rağmen kimse yerinden kımıldayamıyordu. Huzeyfe'yi çağırıyordu Nebi. Onu görevlendiriyor ve gönderiyordu. Zor zamanda insanın kendini iyi kontrol etmesi gerek. Hani deriz ya oturduğun yerden konuşmak kolaydır. Doğrudur. Şartlar içerisinde şartları en müsbet hale çevirmek. İbn-i Mesud anlatacaktır. Sahip olanlardan bir başkası, bayit olmayanlardan, belki sahiplik, sahip olmak, beladan, musibetten bayit olmayı, uzak olmayı gerektirecektir de, Said olsun bütün eyyam, bayid olsun bütün eskam derken, bütün mana alemindeki bütün hastalıklar bayid olsun derken, İbn-i Mesud'un ismi sanki bütün bunları çağrıştıran bir dost gibi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, ashabın yüzünde açlığa bakıyordu. Yüzleri sapsarıydı. Müjdeliyorum diyordu Nebi. Öyle bir zaman gelecek ki size sabah akşam çanaklarla hediye olarak mesela et gelecek. Diyorlardı o gün mutlu olacağız ya Resul. Allah Nebisi dönüyordu. Sanki bugün anlatır gibi. 21. asrın biz imkanlar içinde boğulmasına rağmen imkansızlık günlerinin hatırasıyla hayat bulan bizim gibi bir anlamda Nebi döneminin yaşayamamanın demin Ebu Nuaym'in naklettiği haberde sahabinin babasına sorduğu gibi keşke Nebi döneminde yaşasaydık da üstümüze elbisemiz kırık dökük olsaydı diyenlerin dediğine gedik açacak bir cümleyi kullanmamıza rağmen Allah Nebisi'nin sözü yüzümüze bir şanar gibi gelecek. Öyle diyecekti, hayır diyecekti. Bugünkü hayatınız o günkü hayatınızdan çok daha mutludur. Bulamadığınız bu günler bulup da çemberden çıkacağınız o günlerden çok daha hayırlıydı. Doğruydu. Sonra dünya İbni Avf gibi, Hazreti Ayşe gibi zirve isimlerin önüne gelecek. Ama elhal dünyadan nasip almayacak, uzak duracak, bakmayacak. Baygın bir bakışla belki bakacaklar, dünya içine sinmesin diye. Muhammed bin Sirin'den nakledilen o söz çok manidar. Resulullah'ın ashabından öyle kimseler vardı ki günlerce yiyecek bulamıyorlardı da ellerine geçen bir deri parçasını ateşte pişiriyorlardı bizim kebap pişirdiğimiz gibi. Sonra onu kemiriyorlardı. Ağızlarına alıp sakız gibi çiğniyorlardı. Onu da mı bulamadıklarında ne yaparlardı? Onu da bulamadıklarında karınların üzerine taş bağlıyorlardı da taşla yetiniyorlardı. Taşı sindiriyorlardı, taş siniyordu yüreklerine. Sahabeden Fadale bin Ubeyd anlatacaktır. Allah Nebisi'nin ashabını görüyordum. Namaz kılarken kimileri birbiri ardınca yere düşüyorlardı. Bunlar Suffa ashabıydı. İlim talebeleriydi. Onu tanımayanlar, onları bilmeyenler, bazı uzaktan gelenler onları deli zannediyorlardı. Namaza düşen şu adamlar. Allah Nebisi dönüyordu namaz akabinde. Diyordu ki eğer Allah katında size hazırlanmış olan sevabı ve ecri bilseydiniz daha çok aç kalmayı arzu ederdiniz. Ve Hazreti Enes'in bir rivayeti düşündüren, derin düşündüren bir hadis, düşündürmesi gerekmiyor mu acep diyecek olsam, açsam o kapıyı bir baksanız, Nebi'nin ashabından 7 kişi bazen bir vurmayı emerek, bazen yere düşmüş olan ağaç yapraklarını yiyeceklerdir. Dudaklarının ve ağzının kenarları iltihap bağlayacak. Ve belki sözlerin ve mananın en güzelini yorumlayan sözü Ebu Hureyre anlatacak. Abdurrahman bin Sahr, Nebi'nin yakın dostu Ebu Hir, o öyle diyecektir. Bana Ebu Hir deyin, onun dediği gibi. Mevlam razı olsun ondan ve bütün sevenlerden. Bir gün evimden çıkıp mesire gittim. Çıkmamın nedeni açlıktı. Beni görenler diyorlardı ki, Ebu Hurayra niye çıktın bu saatte? Diyordum ki, açlık beni bırakmadı evde. Birkaç kişi daha üst üste yan yana gelince, hepimizin ortak derdi açlıktı. Nereye gidelim bu saatte? Dedik ki, ona gidelim. Gönüllerin bir anla Kâbesi gibi olan, mana aleminin sultanlarının etrafında pervane gibi dolaştığı o sevgilinin, nasıl küre-i arzın merkezi Kâbe ise, insanlık aleminin merkezi de Nebi olmalı değil midir? Onda kendimizi bulmalı değil miyiz? Doğrudur, ibadete Kâbe'ye yönelir. Kalbin temizlenmesinde de Nebi'ye yönelilir. Bu nedenle mihrab ve minberde secdeye vardığımızda, secdeden sonraki itidalimizde, oturuşumuzda ona salat ve selam getirmiyor muyuz? Dedesi İbrahim'e salat ve selam getirmiyor muyuz? Resulullah'ın yanına gittik. Geceydi. Allah Nebisi bu saate niye geldiniz diyordu. Açlık ya Resulallah diyordu. Bir tava kurma getirecekti. Her birimize ikişer tane verecekti. Bunları yiyin, üzerinden su için diyordu. Bugün size kâfi gelecek. Ben iki hurmadan birini yedim. Birini kemerimin altına, elbisenin bir kenarına koydum. Allah Nebisi soruyordu, Ebu Hür niye onu yemedin? Annem için ayırdım ya Resulallah diyordum. Onu ye diyordu, annen için sana iki hurma daha vereceğim. Ye onu diyor, Ebu Hür yiyecekti. Bunlar çile yıllarıydı. Çileye katlanmayan, çileyi yaşamayan refah yıllarına, çıkış yıllarına zor ulaşır. Bütün hayatında üzülme çilesini dahi yaşayamayan, nasıl Müslümanım ben, keşke şöyle olaydım diye yüreğinden bir burkuntu yaşamayan adam ne kadar yaşadı acaba? Gerçek bir Müslüman ölçülü ibadet edecek. Ne fazla yüklenecek ne boş bırakacak. Farzlardan gevşeklik olmayacak. Rabbim beş vakit farzı emrettiyse kendini ziyadesiyle, hakkıyla yoracak ve zorlayacak. Allah'ın huzuruna ibadet noktasında, farzlar noktasında borçlu gitmemek için. Ama ölçü, Allah'ın helal dediğine helal, haram dediğine haram deme ölçüsü. Aklını vahyin ölçüsü içinde. Biz bazen akıl, İslam akıl dinidir dediğimizde yanlış anlaşılıyor. O şu anlamdadır. İslam tabii ki akıl dinidir. Kur'an ve sünnetin ölçüsünde siz hiç düşünmez misiniz diyen bir kitap, tabii ki aklı emreder. Kur'an ve sünnet ölçüsünde. Gelecek sıkıntılara karşı sabırlı olmak. Şeytana karşı müthiş bir bilinç. Şeytanı iyi tanıyan, iyi kontrol eden, şeytanı baştan sona tarayan bir iman. şeytanın nereden geleceğini, nereden çıkacağını, nereden aniden bastıracağını bilen, namazın içinde dahi vesvese tohumlarını ekebilmek için kapıda duran bir düşman gibi. Kişi nasıl iki andayken melek ondan uzaklaşır, helaya giderken, karı koca yaklaşırken melekler nasıl uzaklaşıyorsa, o onun dışında melek sizden hiç ayrılmıyorsa, bilin ki şeytan her an sizinle beraberdir. İmkan bulursa helada dahi sizinle beraber olmak ister. Kötü sözden dili uzak tutmak, kötülük yapana, iyilik yapamıyorsan dahi şer yapmamak, Allah'a bırakmak, havale etmek, bu hesap görücü olarak yeter. Bütün insanları kendinizden üstün görmek, insanlarla alay etmemek, fakire karşı sadaka göstermek. Fakire sadaka nedir? Sevgidir, saygıdır, tahammüldür, hoşgörüdür, onu güzel görmektir. Sakata karşı rahmetle hareket etmek, ben de öyle olabilirdim diyebilmek. Bir gül hatırına bazı şeylerden vazgeçmek. Benim oturduğum semtte bir adam var. Ona bazen gıpta ile bakarım, anlamaya gayret ederim. Bir sevda uğruna bütün bir hayatını tüketmiş bir adam. Tanımıyorum, konuşmadım da. Kırlaşmış saçlarıyla, 50-55 yaşlarında, bükülmüş beliyle, kamburlaşmış beliyle, uzun boylu, kimseyle konuşmayan bir adam. Ama bir özelliği vardır yaz ve kış. Sırtında gömleği, bazen ceketi, elinde bir gül. Kış ve yaz. Kışın o gülü nereden bulur bilmiyorum. Ama kış ve yaz elinde bir gül. Kimseyle konuşmadan etliğin yukarı semtlerinden aşağısına doğru yürür. Önüne bakar, kimseyle konuşmaz. Bir gül sunamamış. Öyle diyorlar. Bir gül için, bir gül sunamadığı için sevdiğine, kaybetmiş sevdiğini, gülü sunamamış. Gülü sunamadığı için yazla kış her gün bir defa gülle yürüyüşe çıkar. Caddeden geçtiğinizde zaman zaman onu görürsünüz, tanımayanlar deli zannederler. Doğru, belki meczuptur. Sevginin meczubu. Gülü verememenin ısrabını yaşıyor. Kaç yıldır bilmiyorum. Gençliğinde muhtemel ki, yıllar geçti, gülü sunamayışın ısrabını belki 40 yıldır taşıyor, bilmiyorum. Ama öyle işte. Sessiz. Yürür yukarıdan aşağıya, ne kimseye bakar ne kimseyle konuşur, hızlı hızlı yürür, bakışları önde, elinde uzun dalıyla bir gül tanesi. İnsan hangi gün Yüce Allah'a karşı böyle bir sevgi hissetti? Bir gül sunamamanın acısını bu meczup kadar acaba hiç hissetti mi? Bu vurgun yemiş kadar... Gülü sunamadım, gülle her gün yürüyüşe çıkayım, sevgilinin eline değmese bile takdim etmiş olayım. Acaba o gün gülü sunabilmiş olsaydı bu kadar gülle yürür müydü? Soruyorlardı. Mecnun'a soruyorlardı. Sen kimsin diye. Ben Leyla'yım diyordu. Hayret ediyorlardı Mecnun'a. Kimi arıyorsun diyorlardı Leyla'yı. Nereden geldin diyorlardı. Leyla'dan geldim diyorlardı. Bütün bir hayatı boyunca Leyla ile hemdem olmak, esasen Leyla değil o. İşte o gül sunanın gülü aradığı gibi aramak. Bütün bir hayat gülü aramak. Takdim etmek, gülü takdim edecek bir sevgili aramak. Bir Leyla'ya vurgun olmak. Bazen mesnevi olur, bürünür Hazreti Mevlana gibi çıkar. Bazen İmam-ı Rabbani gibi çıkar, kainatın minberinin üzerinden bütün bir kainatı haykırır. Bazen bir Said olur, kainatın rahmet kapılarını açar. Bazen bir Cüneyd gibi olur, ridasına sığınır. Bazen bir Seri Sakati gibi olur, düşer yere uzun uzun. Bazen bir Hasan-ı Basri gibi olur, iltişam sunan bir hitabeyle ölüler aleminden diriler alemine kapı açar. Bazen bir Hallaç gibi olur, hesabını iyi yapamamanın. Bazen Enel Hak kapısında hakikati anlayamamaktan, haktan yanayım, hak bir gerçeği ifade eder cümlesini irtidad gibi gören, belki zahire bakanların anlayamadığı, belki yanlış anladığı, bazen onlara hak verme noktasında zorlasa bile sözler sizi, hiç mi anlayamadınız, hiç mi susamadınız, hiç mi haline bırakamadınız? O gayb alemine ait olan şeyden bahseden adamı diyesiniz gelmez mi ki? Taş atardınız, atarsınız, yüzüne değer, koluna değer, başına değer. Farkında değildir, itibar da etmez, bakmaz da, çok da görmez, makul görür taş atanları. Onlar taşla beraber, kalpler taşa dönmüş. Taşlaşmış olan yüreklerden taş beklenir. Başka ne beklenir ki diye. Hallaç gibi iç aleminde Allah'ın rububiyetinden, vahdetinden, vihdetinden başka bir şey bilemeyen, düşünemeyen bir çilekeşin çilesi kadar azim ve büyük, o kadar da metin, sağlam. Bütün bir yol boyu taş atanlar. Kalabalığın arkasına sinmiş, elinde şu her gün gül taşıyan adam gibi gül taşıyan biri. Hallacın yüzünde belki kan vardır. Uçuk dudaklarında damla damla. Terlemiş alnında boncuk boncuk ter belki. Doğrudur. Bu meydanlar ne kan içmiştir, ne baş yemiştir, doğrudur. Ne ilk ne sondur o. Sevginin katlettiği bir halden anlayan tahammül edemez. Bu kadar taşın içinde bir gül de lazım. Gülü fırlatır. Gül hallacın yanağına değer değmez. Gözleri yumulu olan hallacın gözleri bir an açılır. Öyle bir enin, öyle bir ah, öyle bir intizar ki bir an bütün o kubbeyi etkiler. Taşlar durur yerinde. Dostu yakındır. Hallaca der ki çok mu incittim seni? Gülüm çok mu acıttı? Gülü çok incitmiştir. Ötekiler taş atarken farkında değil. Gül atan farkındadır. Dervişin çiçeği gülü incitecektir dervişi. Yüreğinde derin yaralar yapacak. Öylesine sarsacak, öylesine sarsacaktır ki doğrudur diyecektir. Dostun bir gülü yeter, taştan daha kırıcı. Sevda yüklendik, Mekke'den yola çıkarken biz, Medine'ye geldiğimizde sırtımızdan yükü indirdik aşağıya, Medineli olduk dedik. Ve günün birinde Medine'deki efendi kısa bir ömrün ardından aslında giderken bütün bir hayat boyu bir sükut ve bir sükun yaşayacağımızı mutlaka biliyordu. Kendinden sonra gelen dönemin sevgililerine onun için kardeşlerim diyecektir. Göremeyenleri, göremediği için ısrar çekenleri. Hiç kainata ibret nazarıyla baktınız mı? Kainatın, eşyanın Allahümme erine hakaikal eşyai kemahiye ilahi diyenlerin dediği gibi ilahi eşyanın hakikatını eşyanın hakikatinde olduğu gibi göster bana, perdeyi aç ya Rabbi diyenlerin dediğini hiç anladık mı? Eşyanın hakikati tecelli etseydi kaçta kaçımız ayakta kalabilirdik? Kaçta kaçımız mihrapta ayakta kalabilirdi? Minber savururdu insanları eşyanın hakikatine vakıf olabilseydik. Zahire öylesine girdik ki batına hiç yol bulamadık. Onun için sevgi sultanı minberinde sahabeyi gözetleyip de لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا dediğinde sahabi deminliğine alıyordu. Bildiğimi bilseydiniz çok az gülerdiniz, çok az ağlardınız. Çok fazla ağlardınız, çok az gülerdiniz diyen zat eşyanın hakikatini seriyordu. Çok az insan alabiliyordu. Kötü söz dinleme diyordu. Kötü söz dinlemek kalbi katılaştırır. Kalbin içindeki cilayı nuru kaldırır. İnsanı Rab'den uzak kılar. Sözün doğrusunu dinle. Boş lakırtı dinleme. Kulak kesme. Kulak kapat ona. Kalbin sakinleşseydi kötü sözler sana yerin altındaki böceklerin fısıltıları gibi gelirdi. Frekansın senin frekansına uymaz, duymazdı hiç. Bağırsalardı yine duymazdı. Kalbin önünde, kulakların önünde bir elek olurdu onu eleyen. İsmi de kendi kadar güzel. Ebu Reyhane. Resulullah'la beraberdik bir seferde. O bir çok seferde. Onunla sefer, onunla yolculuk. Güzellerin en güzeli. Onunla namaz, ne kadar güzel bir namaz. Derler ki Veliyüddevle bir gün Hazreti Mevlana'nın resmini yapmak ister. Mevlana'nın resmini yapacaktır. Veliyüddevle Müslüman değildir henüz. Bir Mevlana muhibbinin bana Mevlana'nın resmini yap, portresini çiz. Denir ki Hazreti Mevlana sükut eder. Kırmaz onu. Tahammülünü tartacaktır. Veliyüddevle çizmeye başlar. Mevlana'nın yüz hattına gelince değişini görür. Kağıdı yırtar, yeniden çizer. İkinci kağıt, üçüncü kağıt. Mevlana'nın yüz hatlarını çizmeye başladığında, Mevlana'nın yüz hatlarının şekilden şekile girdiğini, bir saat içinde Mevlana'nın en az 20 defa yüzünün değişini görür. Kağıdı yırtar ve atar, seni çizemiyorum der. Mevlana mana alemine daldıkça yüz hatları değişiyordu. Şekilden şekile, renkten renge gidiyordu Hazreti Mevlana. Veli Devle döner, sen bu kadar büyüksen, senin peygamberin kim bilir ne kadar büyüktür der. Müslüman olacak. Bir gece yüksek bir tepeye çıktık. Orada hava soğuktu. Öylesine ki insanlar çukur kazıyorlardı, içine giriyorlardı. Kalkanlarını yorgan gibi yapıyorlardı. Aleyhissalatü vesselam bunu görünce kim bu gece nöbet tutacak? Biz ona dua edeceğiz diyordu. Ebu Reyhane diyor, biri dedi ki ya Resulallah ben, sen kimsin dedi. Ben falancayım. Bana adam gelince, sahabi gelince Allah Resulü adamın elbisesinden tutup dua et. Ben dedim ki ben ya Resulallah ben nöbet tutacağım deyince döndü bana, sen kimsin dedi. Ben Ebu Reyhane'yim dedi. O birinciye daha çok dua etmişti. Ama beni de çağırdı. Bana onun kadar olmasa da dua etti. O birinciydi çünkü. Sonra şöyle buyurdu. Hurimetin naru ala aynin harasat fi sebilillah. Allah yolunda nöbet tutana, bu göze, nöbet için bakan göze ateş dokunmayacak. Salat ve selam sevgililer sevgilisine olsun. Abdullah anlatacak, İbn Ömer radıyallahu anhuma. Resulullah'ın yanında oturmuş Allah Nebisi arkadaşıyla konuşuyordu. Sıddık yanlarına geldi. Üstünde sadece bir cübbesi vardı. Cübbenin iki yakasını dikenle birbirine bağlamıştı. Cebrail aleyhisselam iniyordu. Allah Nebisine Rabbimin selamını ilettikten sonra diyordu ki ya Resulallah, Ebu Bekir'in üzerindeki yakaları ancak birbirine dikenle bağlı olan şu cübbe neyin bilmesi? Biliyordu, soruyordu. Şahit olsun diye bizi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Cibril diyordu. Bu adam Mekke'nin fethinden önce bütün malını benim yolumda harcadı İslam için. Cebrail diyordu ki Cibril, Allah Celle Celaluhu kendisine selam söyle dedi. Ve şöyle buyurdu. Ebu Bekir bu haliyle Allah'tan hoşnut olur. Yoksa değil midir? Bu fakir haliyle. Ebu Bekir ağlıyordu. Soru iletilince kendi kendisine, ben Rabbime nasıl darılırım? Razıyım, hoşnudum, Rabbimden hoşnudum diyecektir. Öyle diyecektir. Ve dilerseniz bu anlamda Hazreti Ali'nin sözünü ifade edelim. Bir sükut aleminden önce. Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı ile Fatıma ile evlendiğim zaman hiçbir şeyim yoktu. Sadece onun bir döşeği vardı. O da bir koç postundandı. Geceleri o postun üzerine yatıyor, gündüzleri de üzerimize, devemize yem veriyorduk. Fatıma'dan başka bana yardım edecek kimse yoktu. Selam sevgiler sevgilisine, sonsuz rahmet, tükenmeyen o hazineye sonsuz, sonsuz selam.